Ayrım 34.
Marx, ekonomik krizin zengin burjuvaların, tefecilerin ve bankerlerin yazgılarında yarattığı sayısız başkalaşımları gözlemliyordu. Bir zamanlar İngiliz sosyetesi, bir cinayetle ve onun ardından genç ve yakışıklı dandi, zengin Henry Fauntleroy'un idamıyla sarsılmıştı. Püriten Londra'yı şok eden kumar oyunları, aşk öyküleri, şatafat, yıkıma götüren sefahat ve çılgınlıklar bu İngiliz zenginliği çek sahtekarlığı yapmaya itmişti. Henry Fauntleroy, Bank of England'ın para babalarından, Büyük Britanya'nın risk almayı seven büyük bir bankeriydi. Fakat aristokrat dostlarının tüm çabalarına, bayan hayranlarının ve her tür fidyeyi öneren akrabalarının delicesine yakarışlarına karşın banka çevreleri suçlu kardeşini idam cezasına çarptırdı. İdam sehpası zenginliğini Napolyon'un cesur serüvenlerini izleyen yıkım üzerine bina eden Rothschild gibi en temiz ve en soylu tefeciler sınıfının pisliklerini temizlemişti. 70'li yıllardaki ekonomik kriz sırasında benzer bir suç Büyük Britanya'nın dikkatini yeniden çekti. Bir banker piyasaya sahte çekler sürmüştü. Bir milyoner olarak Londra'ya gelmiş ve yetimhanelere, hayvanları koruma derneklerine, yöneticiliğini taç giymiş ya da üst makamlardan şahısların yaptığı güçsüzler yurtları ve hastanelere cömertçe bağışlar yaparak enerjik bir hamleyle o ana kadar şaibeli olan geçmişini aklamaya koyulmuştu. Satın alınmış gazeteler, nereden geldiği belli olmayan, yoksulların veli nimeti, sanattan anlayan, bir mihrace gibi savurgan bu sefalet düşkününü birbirleriyle yarışırcasına övüyorlardı. Banker başarılı bir şekilde eğlenceler ve dağıttığı hediyeler yardımıyla İngiliz soylularıyla yakınlaşmaya çalışıyordu. Aristokratlar, bankerin reklamı çok yapılan yeni sarayını görme isteğine karşı koyamıyorlardı. Bu görkemli ev hangi dükü imrendirmezdi ki? Bu içinde sultan haremlerininki gibi bir havuzu, Yunan malikaneleri, Roma terasları, Japon bahçesi, jimnastik salonu, suları hiç durmaksızın akan, Amerikan banyoları bulunan eşi benzeri olmayan bir saraydı. Böylesine bir büyümeye alışmamış olan İngilizler bu şatafat karşısında dayanamayıp pes ettiler ve banker oyunu kolayca kazanıp aristokratların evlerine süzülüverdi. Sarayın yapımından sonra Bank of England'a hücuma geçti ve onun finansal dahisi uzun süren bir kuşatmadan sonra çekirdekten yetişme bankerlerin güvenini kazandı. Bir zamanlar Fauntleroy'un yaptığı gibi bankada güvenilir bir şahsiyet ve sitelerden birinin sahibi oldu. Eski kuşaklardan miras kalan aşırı ihtiyatlılıklarını, köhneleşmiş kurallarını ve frenleyici geleneklerini koruyan İngiliz finans çevrelerinin tersine yeni nesil bir iş adamı olduğundan inanılmaz bir hızla zenginleşti. Onun acentaları tüm dünya borsalarında boy gösterdi. Bu banker kuruluşun sloganı, kuruşun değil milyonun ardına düş idi. Her işte şöyle ya da böyle bir yarar görerek Arjantinli generallere parasal destekte bulunuyor, Korsikalı haydutlara yardım ediyor, Türklere silah sağlıyordu. Bank of England onun müthiş becerisine, öngörüsüne ve kararlılığına saygı duyuyordu. Her şeyi, savaşı, devrimleri, kıtlığı, çekleri hesaba katmıştı. Fakat yalnızca bir şeyi, krizi hesap etmemişti. Ekonomik felaket bir anda bankerin gücünü sarstı. İflas eden işletmelerde yitirilenlere karşılık yeni kaynaklar yaratarak kurtulmaya çalışıyordu ve bu amaçla sahte çek düzenlemeye karar verdi. Komşu hücrede yargılanan bir mağazanın kasiyeri gibi banker paraları iyi kullanarak geri döndürmeyi ve başlangıçtaki suçunu temizlemeyi umarak sahteciliğe başvurdu. Fakat kasiyer at yarışlarında banker de dünyadaki fiyat dalgalanmalarında paralarını yitirdi. Her ikisi de sahtecilik yoluyla para elde ederek yeniden ve yeniden oynamayı denediler. Fakat hem mağaza hem de İngiliz bankası birden korkunç açığı ortaya çıkardılar. Kasiyer ve banker sanık sandalyesine aynı anda oturdular. Fark yalnızca kasiyerin soygununun sarsılan karısının erken doğumuna, bankerin soygununun ise diğer üç bankerin intiharına, onlarca işletmenin batmasına yol açmış olmasıydı. Avrupa'da birkaç yüz bin insan işsiz, ekmeksiz, evsiz kalmış ve geleceklerini yitirmişlerdi. Bankanın batışıyla oluşan bu sarsıntı tüm dünyada, öncelikle de İngiltere'de felakete varan sallantılarla, insanların ölümüyle sonuçlanan patlamalarla kendini gösterdi. Borsada panik başladı. Kriz derinleşti. Henry Fontleroy'un yaptıkları artık oyuncağını kurcalarken bozan bir çocuğun yaramazlığından fazla bir şey değildi. Yüzyılın başında dünya başka bir çehreye bürünmüştü. Banker idam edilmemişti. Bank of England, bankerlerin imajındaki ayıbı temizleyemiyor, temizlemek için çaba da göstermiyordu. Bankerin şatafatlı, mağrur sarayı haraç mezat satışa sunuluyor fakat alıcı bulunamıyordu. Kriz. Aristokratların adları mahkeme raporlarından bir türlü eksik olmuyordu. Sanık sandalyesinde oturan bir barones ısrarla kendisini ekonomik depresyondan zarar görmüşler arasına dahil ediyordu. Meşe ağaçlarını kökünden deviren kasırga ekinleri de yerle bir ediyordu. Barones kocasından ayrıldıktan sonra çok sayıda terzi ve tezgahların çalıştığı lüks bir kadın giyim mağazası açmıştı. Gelir elde ettiği sürece memnundu. Ama son zamanlarda zengin bayanların ölçüllük ve tasarruf modasına başlaması sonucu barones eski müşterilerini kaybetti. Sürekli gelir elde edemez oldu. Biçkici ve makaslarların çoğunun işine son verdi. Fakat bu da fayda etmeyince büyük bir dolandırıcılık yardımıyla düzlüğe çıkmaya çalıştı. Mahkeme ve hapis suçlunun tüm ailesinin adını lekelemişti. Bu ön yargı sık sık yeni suçların ve uzun süren trajedilerin ateşleyicisi oluyordu. Aile ayağı kayan üyesini uzaklaştırıyor ve Kanada, Avustralya, Hindistan ya da uzak adalar çekilen cezadan sonra onun yeni mekanı oluyordu. Onlar artık yaşayan ölülerdi. Suçlunun kız kardeşi ebediyen evde kalma, erkek kardeşleri işlerini kaybetme, anne babalar ise yaşadıkları semtte hor görülme tehdidiyle karşı karşıyaydı. Hem aristokrat için hem de küçük bir bakkal için kendi çevresinden sürülmek kaçınılmazdı. Fark yalnızca belki de bakkalın acımasızlık ve kalıcılıkta daha pervasız olmasındaydı. Lord Ilsent, İngiliz adaletinin huzuruna çıktı ve böylece rivayete göre bizzat Fatih Wilhelm'e hizmet etmiş atalarının armasını temizlenemez bir pisliğe bulaştırdı. Gelecek kuşaklar tarafından başarıyla katlanacak bir servet elde etmeyi de ihmal etmeyen Lord Ilsent, tüm yaşamı boyunca çıktığı seferlerde ünvandan başka ata mirası yiğit şövalyelik geleneğini de inatla sürdürüyordu. Toprak elde etmek uğruna yapılan yağma amaçlı seferlerin yerine İngiliz aristokrasisi daha bir incelikle zenginleşmeye koyulmuştu. Köle sahipleri artık köle kiralıyorlardı. Lord Ilsent parayla ve hisse senetleriyle çalışmayı tercih ediyordu. Bu çalışma ona daha güvenilir, üstelik daha kalıcı geliyordu. Lord Ilsent'in gemicilik şirketi ekonomik fırtınadan ciddi olarak etkilenmişti. Yolcu ve yük sayısı fark edilir şekilde azaldı. Birkaç okyanus gemisini kızağa çekmek zorunluluğu doğdu. Lord Ilsent'in kasasında korkunç bir açık vardı. Bunu açıklamak, yardım istemek, teslim olmak demekti. Ilsent bu felaketi hile yoluyla durdurmaya kalkıştı. Kayıplarını hissedarlarından gizledi ve yalan rakamlar açıkladı. 12 ay hapis cezasının asil soyun bu başarısız temsilcisine ticari oyunda hilesiz oynamayı öğretmesi beklenirdi. Ancak sanılmasın ki bu şişirilmiş hisselerin batan saf alıcılarına yardım edebildi. Mahkeme, her bir parçası en iyi Sheffield çeliği ayarında kaliteli bir makinedir. Ve akılsızları, kendisine karşı çıkmaya çalışan talihsizleri, otomatik dişlileriyle kıymış, soylu kanın kutsal ayrıcalıklarını ve zenginliklerini ise özenle korumuştur. Doklarda ve işçi kentlerinde mutsuzluk, her gün kapıyı çalan bir konuk, mahkeme ise çok açık bir düşmandır. Hukukçu Marx, İngiliz yasalarını çok iyi biliyordu. Marx'a göre ortaçağ ritüeli yüzyıllarca süren değişmezliği ile Britanyalılarda saygı uyandırıyor olmalıydı. Fakat köle tüccarlarının, şövalye kaleleri sahiplerinin, bankalarda oturumlar yapan tefecilerin, eski mutlu İngiltere'de egemen olan herkesin ikiyüzlü sınıfsal ihtirasları, satılmışlıkları, geçmiş yüzyılların küflenmiş deneyimi bu tuzağın ardına saklanamazdı. Marx ve Engels, kapitalistlerin gözüne girmiş ve sadakalarını para, hatta ünvan olarak alan bazı işçileri büyük bir dikkatle inceliyorlardı. Bir keresinde doklarda çatlak duvarlardan birine iliştirilmiş ilandan kalan kirli bir kağıt parçası Marx'ın dikkatini çekti. Rüzgar kağıdı aşındırmış, liman çevresindeki mahallelerde iyi bilinen taşımacılık işçileri, Trade Union yöneticisi Ben Dolet'in imzası görünüyordu yalnızca. Geçmişte hamal, daha sonra ise Londra limanında makine teknisyeniydi. Ancak her tarafından yağlar sarkan bu ihtiyarda geçmişin izleri yoktu. Gerçekten de seçim zamanlarında işçi toplantılarında bir nişan gibi gösterdiği, liberalleşmiş zengin burjuvaların ve hükümet memurlarının davetlerinde ise utanarak sakladığı, birkaç parmağı kopuk çirkinleşmiş elinden başka geçmişinden hiçbir eser yoktu. Ben Dolet'in parmakları Londra dokunda taşırken düşürdüğü oldukça ağır bir sandığın altında ezilmişti. Bir zamanların hamalı, şimdi eski arkadaşlarının başında gayretkeş bir gözetmen, parlamentoda etkili bir üyeydi ve majestelerinden en yüksek ünvanı almıştı. Kocaman taştan villasına yerleşmişti. Besili iki atın çektiği faytonuyla geziyordu. Oğlu Cambridge'de okumuş ve City'den bir tüccarın kızıyla evlenmişti. Genç Jacques Ben Dolet de politikacıydı ve babasını aşmayı planlıyordu. Hizmetinde çalıştığı Başbakan Gladstone elinden tutarak başarısının mutlak garantisi olmuştu. İngiltere işçi sınıfı içinde Ben Dolet türü insanların sayısı gitgide artıyordu. Sayıları onlarla ölçülse de zararları büyüktü. Daha da ötesi ahlaksızlık yayıyorlardı. Liza Krasotski, doğum evleri yararına düzenlenen kadınlara mahsus kermeste Lady Ben Dolet ile tanışmıştı. Bu en yüksek ünvan sahibinin karısı, bir zamanlar Bond Street'teki bir atölyede dikişçi olduğunu özenle gizleyen, kendini beğenmiş yaşlı bir kadındı. Dikkat çeken özelliği yalnızca boş boş bakan kocaman gözlerinin farklı renklerde olmasıydı. Gözlerinden biri açık mavi, diğeri ise koyu kahverengiydi. Hayır işleriyle zaman geçiriyordu. Lady Ben Dolet'in en sevdiği konuşma konuları, hiç usanmadan topladığı saray dedikodularıydı. Liza herhangi bir ünvan taşımadığından ve artık pek de zengin olmadığından paralarını Amerika ve Avrupa'da toplum yararına işlerde harcamıştı. Lady Ben Dolet kendisiyle pek fazla ilgilenmemişti. Fakat oğlu Jack 17 yaşındaki Asya'ya duyduğu ilgiyi gizlemiyordu. Genç kız kendisine İsviçre pansiyonunda takılan Civa lakabına tümüyle uygun düşüyordu. Sürekli hareket halindeydi. Çeliğe çalan kül rengi afacan gözleri, al dudakları, yanaklarındaki gamzeler, güzel incecik elleri, inceliği, düzgün fiziği ve çevikliği ile Asya herkesin dikkatini çekiyor, çevresindekilerde ilgi uyandırıyordu. Jacques Ben Dolet, yağlı saçlarını yeni doğmuş bir çocuk gibi düz tarayan, tıknaz, ağırkanlı bir insandı. Yüzünde dalkavukça, yavan bir ifade vardı. Krasotskilerin Ben Dolet tanışmasından birkaç hafta sonra kız annesine Jacques'la evlenmeye karar verdiğini bildirdi. Ama tatlım o zaten evli diye şaşkın bir şekilde yanıt verdi Liza. Asya, bu gerçek aşka engel değildir. Ben Dolet boşanacak. Bana evlenme teklif ederken bunu kendisi söyledi deyince ise donup kaldı. Sen onun iki çocuğu olduğunu düşündün mü? Yuva yıkmak son derece çirkin bir şey. Anne sen geri kafalısın. Jack beni seviyor. Bana deliler gibi aşık. Ama mutluluğunu başkasının mutsuzluğu üzerine kurma hakkını kim veriyor sana? Ayrıca sen daha çocuksun ve tüm bunlar delilik. Yaşamda uzun bir yol kat ettim. Ve biliyorum ki birilerine acı vermek, başkasının lanetini üstümüze çekmek ve birilerinin bizim yüzümüzden gözyaşı dökmesi yaşamımızı daima gölgeler. Bundan kork. Babasız kalan çocukların gözleri seni hep yargılamayacak mı? Doğrusu anne sen çok tuhafsın, çağ dışısın, sen bakışınla dahi işkence ediyorsun. Ama eğer Jack'ı reddedersen başka kimseyi sevemem ve bu demektir ki kız kurusu olarak kalırım. Sen daha 17 yaşındasın kızım, ileride gerçek aşkı bulana kadar heyecan ve düşkırıklığı hep bir arada olacak diye ikna etmeye çalışıyordu Liza ağlamaya hazır Asya'yı. Telafi edilmeyecek hatalar yapma ve sabırlı ol. Yeryüzünde aradığını bulamayan insan yoktur. Evliliğin tertemiz mahremiyetini daha genç yaşında neden çamura, karanlığa batırasın? Doğrusu ben sahte evliya değilim ve evlilik bağlarının bozulmasında ısrar etmiyorum ama yaşamın adı konulmamış yasaları vardır. Bize yalnızca kaçınılmaz ve acı duygular büyük özveri hakkı verir. Senin örneğinde bunlardan hiçbirisi yok. Entrikalar, boşanma, terk edilen çocuklar, birilerinin acıları salt yalnız kalmamak amacıyla atılacak bir adım için çok ağır bir yük. Bir de Jack'la aranızda nasıl bir aşk olacak ki? Duygu dediğin insanın içine işleyen güneş ışınları gibi tertemiz olmalıdır. Madem böyle düşünüyorsun, ben Jack'la Kanada'ya gidiyorum. O çoktandır İngiltere'yi terk etmek istiyordu. Ayrıca senin beni Siga babayla evlenmeden önce doğurduğunu da biliyorum. Demek ki ben evli olmayan bir kadının kızıyım. Bakıcım olan Peggy bana her şeyi anlattı. İtiraf et, benim babam kim? Liza şaşkına dönmüştü. Asya ona daha önce böyle bir soru sormamıştı. Özannesinin öldüğünü ve 10 günlük bir bebek iken Kraliçe Charlotte doğum evinden alınıp Liza tarafından evlat edinildiğini bilmiyordu. Şimdi üvey annesinin susmasını Asya yanlış yorumluyordu. Susuyorsun çünkü babam zaten evli olduğu için siz evlenmediniz, doğru değil mi? Liza boynunu bükmüştü. Ne yapmalıydı? Asya'ya gerçeği anlatmak onu çifte yanılgıya sürükler miydi? Eğer söylemezse yaşamına ilişkin yanlış bilgileri tekrarlamış olacaktı. O gece Liza kızına onun kalbini fazla kırmamaya çalışarak her şeyi anlattı. Gerçekler Asya'yı sarsmıştı. İlk olarak üvey annesinin sevgisini kaybedebileceğinden korkuyordu. Jack konusu bir daha açılmadı. Birkaç ay sonra Jack'ın adı İngiltere başkentinin dilindeydi. Asilzade mahkeme huzurundaydı. Karısını boşayıp birkaç büyük mezbahanın oldukça zengin sahibinin kızıyla evlenmek istiyordu. Bendolet boşanabilmek için gerekli tüm formaliteleri yerine getirmişti. Leicester bahçenin köşesindeki mesleği erkeklerin evlilikten kurtulmasına yardım etmek olan bir kız buldu. Bu fedakar yaratık onunla otelde geçireceği bir gece karşılığında 16 sterline razı oldu. Sabah odaya giren temizlikçi kadın boşanmak amacına ulaşmak için gerekli sahneyi gördü. Odada dolaşan bornoz giymiş bir erkek ve yatakta bir bayan. Devamında Bendolet çift kişilik yatak ve kahvaltının yazılı olduğu otel hesap pusulasını karısının yanında kazara düşürdü. Her şey yolundaydı. Bu öfkeyle karısı boşanma talebiyle mahkemeye başvurdu. Temizlikçi kadın ilginç ayrıntıların anlatımında cömert davrandı. Ama hakimin kendisiyle günah işleyen kadının adıyla ilgili uğursuz soruya Bendolet yanıt veremedi. Leicester'li kız şöhretinin pahasını yüksek tutmuştu ve adının ifşa edilmesi ücrete dahil değildi. Belki de Bendolet geceyi büyük annesiyle geçirdi. Bunda da ayıplanacak bir şey yok. Nedendir bilinmez, biz bazen yaptıklarımızı abartmaya eğilimliyiz dedi. Derin düşünceli hakim gücenmiş olan kadına ve eşlere. Onları huzur ve barış içinde yaşamaya çağıran duygusal bir konuşma yaptı. Jack'ın mahkeme masrafları ve otelde bir gece için harcadığı 50 sterlin boşa gitmişti. İngiliz mahkemeleri boşanmaya yalnızca günlük yaşamda kirli çamaşırların aşağılayıcı şekilde ortaya dökülmesi ve çoğunlukla da evlilik ilişkilerinin iğrenç ayrıntılarından sonra karar verirdi. Eğer hakim herhangi bir dinsel gruba mensupsa, birbirinden artık bıkmış ve ayrılmayı kafaya koymuş eşler, ayrılma hayalleri suya düşmüş halde bitmek bilmeyen ahlak dersine işkence gibi katlanırlardı. Bir dahaki sefere onu öldüreceğim diyordu Bendolet karısı için kendi avukatına. Fakat karısını değil, boşanma davasını reddeden hakimi öldürdü. Sıcak bir yaz akşamı Liza ve Asya bir at arabası çağırdı. Hantal bir fayton geldi. Başında sararmış eski uzun bir silindir şapka olan üniformalı arabacı nereye gideceklerini öğrenmek için rüzgar yanığı yüzünü müşterilerine döndü. Maitland Park Road Hampstead Hill dedi Liza. Atlar düzgün kaldırımda koşmaya başladı. Londra'da kısa bir süre önce kullanıma giren lastik tekerlekli arabalarla yolculuk hoş ve rahattı. At arabasının hafif sallantısı Liza'nın hoşuna gitti. Yumuşak koltuğa büyük bir zevkle yaslandı. Çanlar tıngırdıyor, yoldan geçenleri neşelendiriyordu. Karşıdan gelen faytonların fenerleri ateş böceği gibi bir yanıp bir sönüyordu. Piccadilly ve Strand'dan sonra Hampstead Heath'in eteğindeki semt tamamen sessiz ve boş görünüyordu. Gaz fenerlerinin titrek ışığı insanların gözünü alıyordu. Pazar günü Modena Villa'da konuklar toplanmıştı. Liza, Jenny Marks Beylençe'nin elini nazikçe sıktı. Asya aceleyle bildiği reveransı yaparak kendisini bekleyen arkadaşı Eleanor'a koştu. "Bilsen sana vereceğim ne çok sır var," dedi Asya ve oturduğu yerde hareket etmeye başladı. Gözleri, yanaklarındaki gamzeler, dudakları, elleri her zaman olduğu gibi kıpır kıpırdı. Lençen bahçeye açılan kapıları ardına kadar açtı. Yeşil çimen üzerinde akşam yemeği için hazırlanmış masa duruyordu. Sözünü dinleyen gençlere geçit törenindeki bir komutan edasıyla direktifler yağdırıyordu. "Bay Frankel, şu lambayı götürün. Daha sonra tabakları almaya gelin. Merdivene dikkat edin, ayağınız kayar. Orada 6 basamak var. Jenny Chan, sos kabını ve peçeteleri al. Tussi, sen de ekmek sepetini düşürme. Şimdi ben rosto için mutfağa iniyorum." "Bana da iş verin," diye üsteledi Asya ve hemen kaşık, çatal ve bıçakların olduğu tepsiyi aldı. Tepsiyi gürültüyle taşıyarak herkesi geçti. Bahçeye çıktı ve beyaz örtülü sofraya dizmeye başladı. Bu arada Wroblewski ve Longe sandalyeleri bahçeye taşıyorlardı. Marx yukarıda Paris komüncülerinden biriyle kalmıştı. "Bayan Krasotski, maripliğe gidiniz," kendisi rica etti. "Sahi orada bir vatandaşınızı bulacaksınız. Sizi Paris'ten tanıyan bir Rus." "Kim olabilir ki bu? Lavrov mu yoksa?" diye içinden geçiriyordu Liza dar ahşap merdivenden ikinci kata çıkarken. "Ben oldukça kibirli bu adamı yalnızca bir kez gördüm ve ona hiç de içim ısınmadı." Kapıyı çalıp "giriniz" yanıtını alınca Krasotski kapıyı açarak geniş çalışma odasına girdi. Marx onu karşılamak için kalkmıştı. Liza şöminenin yanında oturan tıknaz, güçlü görünümlü insanı tanıdı. Gerçekten de Lavrov'du. "Tanışın lütfen," dedi Marx Rusça, onları birbirine takdim ederken. "Geçen ilkbaharda görüşmüştük bir ara," dedi Liza. Kendisine doğru gelen Pyotr Lavrovich'in geniş, aydınlık, heyecan belirtisi okunmayan yüzüne merakla bakarak. "Evet, sizinle Paris'te hemen hemen hiç karşılaşmadık. Ama buna karşılık Bay Krasotski ile komünün son günlerine kadar görüşme mutluluğuna eriştim. Toprağı bol olsun. Bu yiğit savaşçının parlak anısı yüreğimden hiç silinmiyor," dedi Lavrov içten bir duyguyla ve Liza'nın önünde eğildi. Daha sonra ak düşmüş gür ve düz saçlarını hafif bir baş hareketiyle geriye doğru attı. Onun sözleri Krasotski'nin dul karısını etkilemişti ve Liza yurttaşının soğuk, sert elini minnettarlıkla sıktı. Fakat gözlerini Lavrov'a kaldırdığında onun kibirli, kendinden memnun bir şekilde kötülük kaynağı, inatçı ağzını kapattığını fark etti ve gözlüklerinin arkasındaki soğuk bakışı yakaladı. Yüreğinde Lavrov'a karşı kabaran iyilik dolu sıcak duyguların bir anda yok olduğunu hissetti. Kendine aşık, galiba kendisini seçme bir model sanıyor. Demek ki kafasızın birisi diye geçirdi içinden. Lavrov geçimsiz insandı. Mükemmel bir eğitim almış, çok görmüş geçirmiş olmasına karşın kendisini sorgulama ve gerçekle yüzleşme meziyetinden yoksundu. Ruhsal heyecanın azaldığı 50'li yaşlardaydı. İnsanların kendilerinin de fark etmeden yaptıklarını yeterli görerek, daha önce elde ettikleri ve hep böyle kalacağını sandıkları ruhsal sermayelerini tükettikleri tehlikeli bir dönemdi bu. Lavrov artık her şeyi çoktan kavradığından ve çevresinde olanları doğru algıladığından kesinlikle emindi. İnanmış bir idealist olarak toplumsal kuralları kesin bir şekilde yatsıyor ve insanlığın gelişiminin ancak özel yeteneklere sahip, eleştirel kişiliklerin eylemleriyle sağlanabileceğini düşünüyordu. Ayak takımı olarak gördüğü yığınları önemsemediğini her zaman vurguluyor, dünyanın ancak üstün bireyler tarafından kurtarılacağına inanıyordu. Carlyle Thomas, onun en saygı duyduğu yazarlardan biriydi.